Ayrım 38.
Daha sonra bu karar da Yargıtay'dan geri dönecekti. Sonuçta Haşmet Orbay'ın cezası 18, Reşit Mercan'ın 9 yıla indirilecekti. Böylece asıl katilin Haşmet Orbay olduğu, Reşit'in ona yardım ettiği, adalet önünde kesinleşmiş oldu. Fakat cinayetin nedeni para talebiyle izah edilse bile kesin olarak belirlenemedi. Genelkurmay Başkanlığından oğlunun durumu yüzünden ayrılmak zorunda kalan Orgeneral Kazım Orbay, yıllar sonra 1961'de kurucu meclis başkanlığına seçildi. Orada çok başarılı bir görev süresi geçirdi. Askerlikte olduğu gibi meclisteki arkadaşları arasında da saygın bir isim bıraktı. Haşmet Orbay, cezasını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Adı unutuldu. Bir ara bir iki gazete röportajının konusu oldu. Ama Ankara cinayetinin aydınlanmamış yönlerini aydınlatacak bir şey söylemedi. Hakkında yazılanlar magazin konularıyla sınırlı kaldı. 23. Demokrat Parti'nin kuruluşu. Altı ok mu, demir kırat mı? Rus taleplerine karşı Missouri zırhlısı. İstanbul Amerikalı denizcileri ağırlıyor. Ruslara hiddet, komünizme nefret. İlk çok partili seçime gidiş. Babam liste dışı. Demokrat Parti'nin kuruluşu 1946'nın başında 7 Ocak günü gerçekleşti. Partinin kurucuları ünlü dörtlü takriri imzalayanlardı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan. Bu bütün Türkiye'de heyecanla karşılandı. Kamuoyu tek partililiğin tek düzeliğinden iyice bıkmıştı. Çok partili siyasete merak artmıştı. Basında siyasi haberler hızla çoğalıyordu. Başta Ahmet Emin Yalman'ın vatanı olmak üzere bazı gazeteler, Tan artık yoktu, yeni partiyi açık bir şekilde destekliyorlardı. Başta Nadir Nadi'nin Cumhuriyeti olmak üzere bazıları iki partiyi de gözeten bir tutum izlemeye çalışıyorlardı. CHP organı Ulus'la birlikte sahibi ve başyazarı, CHP milletvekili olan birçok gazetede CHP'yi tutuyorlardı. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanini, Necmettin Sadak'ın Akşamı, Asım Us'un Vakiti gibi. Fakat CHP'yi destekleyen gazetelerde bile Demokrat Parti'ye karşı dikkatli bir üslup kullanılıyordu. Demokratikleşmenin ilk adımları İnönü tarafından atıldığına göre CHP'li başyazarlarda kurulan muhalefet partisini iyi karşılamayı görev sayıyor gibiydiler. Demokrat Parti'nin kurucuları da dikkatliydiler. Hükümete karşı eleştirilerinin dozunu artırmakta acele etmediler. Halkın büyük bir kısmı yeni partiyi benimsemeye hazırdı. Gerçi bu demokrat sözcüğünün anlaşılması kolay olmamıştı. Kelime yabancıydı, ancak dilimize uydurulması gecikmedi. Kimler yaptıysa birileri bunu demirkrat diye Türkçeleştirdi ve partinin adı geniş halk kesimlerince o şekilde telaffuz edilir oldu. Demirkrat, yani demirden bir kırat. Bu kıratın zamanla partinin sembolleri arasına girmesine, yurt gezilerine çıkan DP'lilerin kırata binmiş atlılarla karşılanmasına yol açacaktı. Çok daha sonraları DP'nin uzantısı olma amacıyla kurulacak olan Adalet Partisi de amblem olarak kıratı seçecekti. Basında da partinin adının oturması zaman aldı. Bazı gazeteler onu Demokrat Partisi diye yazdılar, sonradan düzelttiler. Demokrat Parti'nin merkezdeki kuruluşunu yurt içindeki örgütlerinin oluşması izledi. Türkiye'nin her yeri yavaş yavaş bir maç havası içine giriyordu. CHP mi, DP mi, halkçılar mı, demokratlar mı? Altı ok mu, kırat mı, İnönü mü, Bayar mı? Hangisiyle söylerseniz söyleyin, ortada maça hazırlanan iki takım vardı. Çocuklar dahil herkes ikisinden birinin yandaşı olma yolundaydı. Ben, Münir Hüsrev Gölen'in oğlu Pekcan, Abdülhalik Renda'nın yeğeni Yavuz gibi aileden CHP'lilerin durumu belliydi. Ben de kendimi babam gibi, annem gibi CHP'li sayıyordum. Gerçi istesem bir kişilik gösterisi yapıp, hayır, babam CHP'li ama ben DP'liyim diyebilirdim. Evde buna kimse kızmazdı. Hatta babam bunu benimle tartışmaktan zevk bile alırdı. Ama CHP'yi bırakıp DP'ye yönelmem için bir neden yoktu. İnönü'nün Celal Bayar'dan daha üstün olduğunu bilmeye alışmıştım. CHP'den babamın birçok arkadaşını görüp tanımıştım. Onlar da beni tanımıştı. Cevat Dursunoğlu, Emin Erişirgil gibi eski dostlarımız, Suud Kemal Yetkin, Selahattin Batu gibi yeni komşularımız benimle sohbet de etmişti. DP'den sadece Fuat Köprülü'yü, o da bir iki kere görmüştüm. Babamla konuşmuş ama benimle ilgilenmemişti. Menderes'i, Koraltan'ı hiç görmemiştim. Menderes'i kaçırmışız. Menderes hakkında işittiğim şuydu. Aydın'da büyük toprak sahibiydi. 1930'dan beri milletvekiliydi. İyi yetişmiş bir politikacıydı. Bütçe komisyonunda değerli çalışmalar yapmıştı. Ama mecliste CHP milletvekiliyken İnönü onu önemsememişti. Deniliyordu ki eğer yeteneklerini fark edip de kendisine hükümette veya partide bir görev verseydi, mesela Tarım Bakanlığı'na getirseydi, yeni partiye gitmezdi. Bu tahmine bir de rivayet ekleniyordu. İnönü Menderes'in Demokrat Parti'nin kuruluşu sırasındaki ve sonraki faaliyetlerini izledikten sonra keşke hükümete alsaymışız deyip kaçırmışız diye hayıflanmıştı. Fuat Köprülü'nün de milletvekili olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmeyi beklediği, bu beklentinin boşa çıkmasına içerlediği anlatılıyordu. Üstelik oraya atanan Hasan Ali Yücel, Köprülü'nün kişisel açıdan hiç anlaşamadığı biriydi. Bu da onun İnönü'ye kızgınlığını büsbütün artırmıştı. Refik Koraltan için ise fazla bir şey söylenmiyordu. Belli ki yeni partinin Bayar'dan sonraki asıl yöneticileri olarak Menderes ve Köprülü görülüyordu. Tabii bunlar bizim çevremizde anlatılanlardı. DP yöneticilerinin özellikleri asıl 1950'den sonraki görevleri sırasında görülecekti. CHP'deyken görev alabilselerdi, parti kurmazlardı görüşü de bir varsayımdı. Fakat şu muhakkaktı, o varsayım doğru olsaydı da onlar CHP'de kalsaydı, yeni partinin kurucusu olarak ortaya çıkmasaydı başkaları çıkacaktı. Çok partili hayatın objektif koşulları 1945 yılındaki gelişmelerden sonra artık oluşmuştu. Ortaokuldaki son sınıfımızda bizim gibi doğal CHP'lilere karşı doğal DP'liler vardı. Biri Demokrat Parti'ye daha başlangıcında katılan, sonra Ticaret Bakanlığı da yapacak olan Avukat Zühtü Velibeşe'nin oğlu Ahmet Velibeşe'ydi. Onun gibi Tanju Akmanlar'ın babası da gelecekteki DP milletvekillerinden Kenan Akmanlar'dı. Sınıf birincimiz Akdoğan Matı da sayınca, o da geçen bölümde belirtmiştim, Demokratların ilk kadrolarında yer alan Refik Şevket İnce'nin yeğeniydi. Görülüyordu ki sınıfımızın Demokrat Partililer kadrosu hayli kuvvetliydi. Müfritler, Mutedilliler. İki parti arasındaki ilişkiler başlangıçta iyi gitti. Fakat bunu iki partide de yadırgayanlar vardı. Partilerinin yönetiminde tutum değişikliği istiyorlardı. Demokrat Parti'nin yandaşlarından partilerinin yönetimini eleştirenler arasında bir muvazaa lafı dolaşmaya başlamıştı. Bu Arapça sözcük siyasi edebiyatımıza 1930'daki serbest fırka denemesi zamanında girmişti. Anlamı danışıklı dövüştü. Serbest fırka, parti, malum 1930'daki çok partili hayat denemesinde Atatürk'ün isteğiyle kurulan partiydi. Onu yakın arkadaşlarından Fethi Okyar'a kurdurmuştu. Atatürk, devletin başında hakem gibi kalmayı düşünüyordu. Siyasi mücadele, Fethi Okyar ile o zamanki hükümetin başkanı İsmet İnönü arasında geçecekti. Kendisi, muhalefetin eleştirilerinin muhatabı olmayacaktı. İki parti de onu devletin başkanı olarak kabul edeceklerdi. O denemenin sonucu iyi olmadı. İlk yerel seçimler öncesinde seçim kampanyasındaki gösteriler yer yer aşırılıklara sahne oldu. İzmir'de olaylar çıktı. Parti 3 ay sonra gene Atatürk'ün isteğiyle bizzat Fethi Bey tarafından kapatıldı. İki eski arkadaşın anlaşmasıyla başlayıp anlaşmasıyla sona eren bu denemeye muvazaa denildi. Serbest fırkaya da Muvazaa Partisi adı konuldu. Demokrat Parti içinde parti yöneticilerinin ılımlı tavırlarını eleştirenler, onların da İsmet Paşa yönetimiyle anlaşmalı bir siyaset izlediklerini ima ediyorlardı. Sert muhalefet istiyorlardı. Parti yöneticileri de kendilerine muvazaacılık imasını yapanları müfritlikle, aşırılıkla suçluyorlardı. CHP içinde ise asıl CHP yöneticilerinin DP'ye karşı yumuşak davrandığından şikayet edenler vardı. Onlar da Demokrat Parti'ye halk tarafından gösterilen ilginin arttığını görüyorlar, muhalefete karşı hoşgörülü davranmanın yanlış olduğunu, sınırlayıcı önlemler alınması gerektiğini söylüyorlardı. Onlara da CHP'nin müfritleri deniyordu. Aslında 1946 yılının yasalarında her türlü muhalefete karşı her türlü sınırlayıcı önlem var olmaya devam ediyordu. Demokrat Parti haklı olarak bunların tek partili dönemden kaldığını belirtiyor, artık demokrasiye geçildiğine göre en azından bir kısmının hemen kaldırılmasını istiyordu. Fakat tek partili rejimin alışkanlıklarını sürdüren CHP'li müfritler onların kaldırılması bir yana daha da sıkı uygulanmasını istiyorlardı. Özetle DP'nin de CHP'nin de sert veya aşırı, o zamanki deyimle müfrit diye anılanları vardı. Onların karşısında da demokrasiyi aman kazaya gelmesin dikkatiyle yürütmek gerektiğini söyleyen ılımlıları vardı veya o zamanki deyimle mutedilleri. CHP ile DP arasındaki siyasi mücadele mutedillerin yönetimi altında bulunurken bir süre sonra müfritlerin etkisi altına girdi. Demokrat Parti'nin müfritleri muhalefet politikasını iyice sertleştirmek istiyorlardı. Celal Bayar bunu istemiyordu çünkü bu iktidarı da sertleştirirdi. Halk henüz demokrasiye alışkın değildi. Serbest fırka zamanındaki gibi olaylar çıkabilirdi. Demokrasi yolundaki bu denemede yarıda kalabilirdi. Celal Bayar bu endişesini çok daha sonraları bu konuyu araştıran Metin Toker'e şöyle açıklayacaktı. İki jandarma eri gönderebilirler ve partiyi kapatabilirlerdi ve memlekette hiçbir şey olmazdı. Fakat ben İnönü'nün bunu arzulamadığından emindim. Bayar bundan ne kadar emin olursa olsun, Türkiye'de bir kısım DP'lilerle birlikte bazı yazarlar tamamen değişik bir görüşteydiler. Diyorlardı ki, İnönü'nün demokrasi yoluna girişi bunu istediğinden değildir. Buna dış şartlar dolayısıyla mecbur olduğundandır. Türkiye son dakikaya kadar savaşa girmediği için savaş sonrasında açıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bundan ancak demokrasiyle kurtulabilirdi. Amerika ve İngiltere'nin desteğini almanın şartı buydu. İnönü bu şartı yerine getirmişti. Şimdi demokrasi yolunda attığı adımı geri alırsa yeniden yalnız kalır. O açıdan muhalefet ne yaparsa yapsın ona tahammül etmeye mecburdur. Bu teorinin gerçekle hiç ilgisi olmadığı daha sonra çok belirgin şekilde ortaya çıkacaktı ama bunu görmek o zaman da mümkündü. İnönü'nün demokrasiye geçiş adımlarında demokratik rejimlerin itibarının savaş sonrasındaki artışı da rol oynamış olabilir. Fakat demokrasiye geçmeyi istemeseydi buna onu kimse zorlayamazdı. Amerika ve İngiltere ile ilişkileri de bundan etkilenmezdi. Çünkü Amerika ve İngiltere için 1946 yılında artık bir ülkenin hangi rejimle yönetildiği değil, Sovyetler Birliği karşısındaki stratejik konumunun ne olduğu önemliydi. Doğu ve Batı blokları karşılıklı olarak oluşmaya başlıyordu. Stalin'in niyetleri karşısında önlem alma gereği artık sadece İngiltere'nin değil, Amerika'nın da politikası haline gelmişti. Truman tarafından Nisan ayında İstanbul'a gönderilen Missouri zırhlısı, Türkiye'nin demokratikleşmesinden çok Rus taleplerine direnmesine verilen desteğin işaretiydi. Missouri'ye görkemli karşılama. Truman, Missouri'yi Türkiye'ye yalnız değilsin mesajını vermek üzere bir gövde gösterisi yapmak için gönderiyordu. Resmi gerekçe tabii başkaydı. Türkiye'nin Washington'daki büyükelçisi Münir Ertegün, Amerika'nın müzik alanındaki büyük iş adamı Ahmet Ertegün'ün babası. Bir süre önce ölmüştü. Gemi Türkiye'ye onun naaşını getiriyordu. Başkan Truman da bu münasebetle Cumhurbaşkanı İnönü'ye özel temsilcisi vasıtasıyla bir mesaj gönderiyordu. Fakat naaşı ve mesajı getiren geminin bazı özellikleri vardı ki ziyarete resmi gerekçesinin çok üzerinde bir anlam kazandırıyordu. Missouri zırhlısı ABD'nin en büyük savaş gemisiydi. Dünyanın da Japonların Yamato zırhlısından sonra ikinci büyük savaş gemisiydi. Uzunluğu 270 metreydi. Ağırlığı 57 bin tondu. 1600 mürettebatı vardı. Amerikalıların Japonlara karşı Pasifik savaşlarında görev almıştı. Japonya'nın ABD'ye teslim oluşunun töreni 7 ay önce bu zırhlının güvertesinde yapılmıştı. Missouri, Tokyo körfezinde demir atmıştı. Silindir şapkalarıyla gemiye çıkan Japon heyeti mensuplarıyla Güneydoğu Pasifik'teki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General MacArthur, Japonların teslim belgesini karşılıklı olarak orada imzalamışlardı. Savaş tarihinde bu rolüyle de yeri olan geminin İstanbul'a geleceği haberi, Rus taleplerinin baskısı karşısında tek başına kalan Türkiye'ye bir büyük müjde gibi ulaştı. Gerçi Amerika'nın, Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı baskı karşısında tavır alması birdenbire olmamıştı. Truman, Potsdam konferansında bu konuya doğrudan doğruya ilgi göstermemişti. Bu ilgisizlik konferanstan sonra da bir süre devam etmişti. Hatta Potsdam'da Montreux Sözleşmesi'nin değişmesi için Türkiye ile temaslar yapılmasını öngören kararın uygulanışında ABD, Türkiye'nin çıkarlarına hiç uymayan bir görüş ortaya koymuştu. Fakat Rusların Doğu Avrupa'daki faaliyetleri geliştikçe ABD'nin Türkiye'ye ilgisi de gelişmeye başlamıştı. 1946 yılına girilirken ABD Türkiye'ye Rusların taleplerinin kabul edilemez olduğu yolunda bir görüş bildiriminde bulunmuştu. Missouri'nin gelişi bu bildirimin tüm dünya kamuoyuna görkemli bir şekilde ilanı olacaktı. İstanbul, Atlantik'in ötesinden gelen bu 270 metrelik ziyaretçi için yoğun ve biraz da abartmalı bir hazırlığa girişti. Bu hazırlıkların bir kısmı sonradan eleştiri ve alay konusu olacaktı. Ama o günlerde bunları pek yadırgayan yoktu. Şehri gezecek olan Amerikan denizcilerinin iyi şeyler görmesi isteniyordu. Dolmabahçe rıhtımından Taksim'e ve Beyoğlu'na giden yollardaki kötü görüntüler yok ediliyordu. Beyoğlu'ndaki eğlence yerleri yeniden düzenleniyordu. O arada genel evlerin bulunduğu Abanos Sokağı'na da gereken itina gösterilmişti. Evler dıştan ve içten badana ediliyordu. Bu genel evler konusu, Missouri ziyaretinin en fazla akıllarda kalan tarafıdır. Yıllar sonraki Amerikan aleyhtarlığı döneminde bu hatırlatılarak, İstanbul'un o zamanki yöneticileri, Amerikan denizcilerinin her türlü ihtiyacını karşılamakla suçlanmıştır. Oysa Abanos Sokağı'ndaki evlerin badanalanması, o sokaktaki özel girişimcilerin gayretinin sonucuydu. Dünyanın büyük liman şehirlerinin çoğundaki benzeri sokaklar, büyük gemi ziyaretlerine benzeri önlemlerle hazırlanırdı. İstanbul'un o zamanki Abanos Sokağı, İstanbul'a bu kadar büyük bir denizci topluluğunun gelişine ilk defa şahit olacaktı. Bunun heyecanı içindeydi. O topluluktan sokağı ziyaret edecekler olursa, onlara mahcup olmamak için elinden geleni yapıyordu. İstiklal Caddesi'ndeki dükkan sahipleri de Amerikalı denizcilerin satın alabileceklerini düşündükleri hatıra eşyasını stoklamaya çalışıyorlardı. Kısacası her çeşit esnaf şunun farkındaydı. Gelenler Amerika'nın Türkiye'ye destek verişinin temsilcileri olarak konukseverliğimizi hak etmişlerdi ama aynı zamanda turisttiler, dolaştıkları yerlerde biraz para bırakacaklardı. Turist sözünün o zamanın Türkiye'sinde ne kadar yeni olduğunu o zamanı yaşayanlar bilir. 6 yıllık savaş boyunca Türkiye'ye gezip tozmak için gelen yabancılar parmakla gösterilecek kadardı. Zaten ülkeye yabancıların turizm bir yana iş teması yapmak amacıyla bile girmesi bir sürü formaliteye bağlıydı. Bu sadece Türkiye'de değil, savaşın etkilediği her ülkede böyleydi. Tüm sahil şehirlerimiz gibi İstanbul'da da esnafın ve tüccarın müşterisi sadece yerlilerden oluşurdu. İstanbul'un o günün koşullarına göre lüks sayılabilecek Pera Palace, Park Otel, Tokatlayan gibi birkaç otelinin misafirleri de genellikle öyleydi. Bunun istisnaları Avrupa'dan trenle Sirkeci istasyonuna gelip giden diplomatlarla hükümetin çağırdığı uzmanlar ve aileleriydi. Missouri'nin gelişi bu açıdan sadece Türk dış politikasında değil, Türk turizminde de yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir. Bu askeri görünüşlü başlangıcı daha sonra Batı kökenli sivil grupların gelişi izleyecek ve İstanbul'un otelleriyle İstiklal Caddesi'nin müşteri yapısı yavaş yavaş değişmeye başlayacaktı. Fakat bu ziyaret tabii en başta kamuoyunu etkilemişti. Aylardan beri Rus tehlikesi karşısında yalnız kalmanın endişesini yaşayan halk artık kendini bir ölçüde de olsa güvenceli hissetmeye başlamıştı. Rus salatasının yeni adı. Missouri İstanbul'a 5 Nisan günü geldi. Beraberinde iki de kruvazör vardı. Gemiler açıkta demir attılar. Rahmetli Ertegün'ün tabutu Dolmabahçe Rıhtımı'na çıkarıldı. Büyük bir tören yapıldı. İnönü Truman'ın temsilcisini kabul etti. Temsilci Wendell, Missouri ile Türkiye'ye memleketlerimiz arasındaki büyük dostluğu sembolize etmek üzere geldik, dedi. Gazeteler bütün bunları büyük puntolarla haberleştirdiler. Missouri için makaleler yazıldı, şiirler yazıldı. Tekel'in çıkardığı Missouri sigaraları çok satıldı. Ülkenin çeşitli yerlerinde Missouri adlı lokantalar, eğlence yerleri açılmaya başladı. Missouri'nin gelişini ve gidişini biz Ankara'dan izledik. Yani radyo ve gazete yayınlarından. Ama bu geliş gidişten Ankara belki İstanbul'dan daha fazla etkilendi. Denizden uzakta da olsa dış politikanın merkezi Ankara'ydı. Türk dış politikasının en önemli konusu da artık ABD ile ilişkilerin gelişmesiydi. Ankara'da Missouri diye bir lokantanın açılması gecikmedi. Kısa bir süre sonra da başkentin en iyi lokantalarından biri ABD başkentinin adını alacak Washington lokantası olarak faaliyete geçecekti. Rusları hatırlatan adlar ise değiştirildi. Mesela Rus salatası. Kim akıl etti bilinmez ama bu salatanın formülü aynı kalmakla birlikte adı birdenbire Amerikan salatası haline geldi. 1946 yılıyla daha sonraki yılların Türkiye'sinde Ruslara duyulan hiddette, Rus tehlikesi karşısında Amerika'ya duyulan sempati de bu kadar büyüktü. Ruslara duyulan hiddetin komünizme veya komünistlik şüphesi altına sokulan her türlü sola yönelmesi ve yönlendirilmesi de kolaydı. Moskova o sıralarda komünizmin tek merkezi sayılıyordu. Çin'de Mao daha devrimini gerçekleştirmemiş ve Moskova'dan farklılığını ortaya koymamıştı. Yugoslavya'da Tito henüz komünizmin klasik çizgisini izler görünüyordu. Alman işgalinden Ruslar tarafından kurtarılan Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerde kurulup yerleşmeye başlayan iktidarlar zaten fiilen Moskova'nın yönetimi altındaydılar. Demokratik ülkelerdeki komünist partiler de Moskova ile gönüllü olarak bağlantıdaydılar. Fransız komünistlerinin lideri Torres bunu gizlemiyor, bizzat açıklıyordu. Bu durumda komünizm denilince Moskova'nın akla gelmesi doğaldı. Türk vatandaşları için de Moskova denilince Rusların Türkiye'den toprak ve üs taleplerinin akla gelmesi doğaldı. Demokrasi var ama sol yok.